Ayrım 18. Sayfa 179. Bölüm 6. Hilale Ahmer Kadınları. 1. Hilale Ahmer. Hilale Ahmer Kızılhaç örnek alınarak onun kurulduğunun hemen ertesi yılı 1867 yaralı ve hasta askerleri yardım amacıyla Mecruhin ve Zuafaya Askeriye İmdat Cemiyeti Osmaniyesi, Osmanlı Yaralı ve Zayıf Askerlerine Yardım Derneği adıyla kurulmuş. 1877'de Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını almıştır. 1923'e kadar da bu adla çalışacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Anadolu yönetim bakımından İstanbul'dan bütünüyle koptuğu ve kendi yönetim birimlerini kurduğu halde Hilal-i Ahmer'in merkezi İstanbul olarak kalmış ve İstanbul hükümetlerinden bağımsız olarak çalışmasına devam edebilmiştir. Kızılay adını 1923'te alacaktır. İlk kuruluşunda devlet ileri gelenlerinin görev aldığı dernek 30 bin lira yardım toplamıştır. 93 Harbi olarak tarihe geçmiş 1877-78 Türk-Rus Savaşı'ndan sonra görevinin sona erdiği düşünülerek terk edilmiş, ancak 1897'de Türk-Yunan Savaşı'nda yeniden canlandırılarak büyük hizmetler görmüştür. Bu tarihten sonra yeniden ihmal edilmiş, ancak 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra yeniden harekete geçirilmiş ve tüzüğü hazırlanmıştır. 1911 Trablusgarp Savaşı sırasında yaralı askerlerin ve bazı toplumsal felaketlerin hizmetine koşulmuştur. 1912 Balkan Savaşı ve 1914 Birinci Dünya Savaşı'nda Hilal-i Ahmer Osmanlı Devleti'nin en tanınmış ve güvenilir, umut bağlanır bir kuruluşu olmuştur. Balkan Savaşları sırasında 30 kişiden oluşan bir kadınlar merkezi de açılmıştır. Bu merkezin açılmasında Hilal-i Ahmer Başkanı Besim Ömer Paşa'nın çabaları hakkında bakınız Ayşegül Baykan ve Belma Ötüş, Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını sayfa 192. Bu kurumda tarihçi Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye, Prenses Nimet Hanım ve diğer bazı saray kadınları da görev almışlardır. Hemşirelik mesleği de bu savaş sırasında oluşmuş, yaralılara bakmak için kurstan geçirilen kadınlar açılan 9 hastanede hemşire olarak Hilal-i Ahmer hastanelerinde görevlendirilmişlerdir. Bu hemşireler 1. Dünya Savaşı'nda 300 kişilik bir kadınlar ordusu halinde hizmet etmişlerdir. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harf ve Kadın, sayfa 38, Zekeriya Türkmen, Balkan Savaşları'nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı ordusuna yönelik sağlık hizmetleri, Belleten, Cilt 68, sayı 252, Ağustos 2004, sayfa 483-517. Cahit Çaka, hastanelerde veya hastaneye dönüştürülmüş kulüp ve okullara dağılmış bulunan birçok genç kız ve kadınlarımız, yaralı ve hasta askerlerimizi büyük bir şefkat ve ihtimamla tedavi ve teselli ettiler. Bu iyi hareketin en yüce cephesi İttihat ve Terakki Mektebi kız öğrencilerinin hastaların başucunda nöbetleşe görev yapmalarıdır demektedir. Çaka, sayfa 38. 2. Ülkenin yarısı, diğer yarısı üzerinde göçmen. Mütareke dönemi iki başlı bir mülteci ve göçmen sorunuyla karşı karşıyadır. Kitabımızın bu bölümünü göçmen sorununa ayırmamızın nedeni bu sorunun genellikle kadınlarla ilgili olmasıdır. Göçmen sorunu iki bakımdan kadınları ilgilendirmektedir. Birincisi göçmenler arasında en çok sefalet çekenler iş bulma olanakları kıt olan kadınlardır. İkincisi göçmenleri sıcak bir barınak bulmak, onları yedirmek, giydirmek ve hatta onlara iş sağlamak için birinci derecede kadınlar uğraşmışlardır. İtilaf devletleri için göçmen deyince savaş yıllarında ülkenin savaş alanlarından başka bölgelere sürülmüş Hristiyanlar akla gelmekteydi ve bunların geri dönebilmesi için hükümet bir komisyon da kurmuştu. Bu göçmenlerin geri dönmelerini sağlamak için çeşitli önlemler almaktaydı. Muhacirin müdürü Osman Bey'in açıklamasına göre ateşkesten beri Ermeni göçmenleri yerleştirmek için Osmanlı hükümeti 1,5 milyon lira harcamıştır. İktam 18-11-1921. Güneydoğu, Çukurova ve 3 ile Kars, Ardahan, Batum, Ermeniler, Karadeniz ve Ege bölgelerine Rumlar dönmekteydiler. Hatta Türk ordusunun çekilmesi üzerine 3 ile gelen İngilizler buraları Ermenilere terk etmişlerdir. İzmir'in işgalinden sonra hükümetin bu konuda bir çaba göstermesine gerek kalmamıştır. Çünkü bunu bizzat Yunan ordusu yapmaya başlamıştır. Bu bölgede durum öyle bir hal almıştır ki Rumlar dönerken Türkler bölgeden kitleler halinde göç etmeye başlamıştır. Yalnız Bergama çevresinden 80 bin kişi yerini yurdunu terk etmiştir. İzmir Fecai Mülhakat'ta sayfa 21. İktam 12-6-1919 Yunanların işgal ettiği yerlerden hicret. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda Balkanlardan kaçıp gelenleri barındırmaya çalışan İstanbul, bir yandan da Yunan işgaliyle İzmir ve çevresinden kaçıp gelenlerle dolmuştur. Öte yandan doğuda da büyük bir göçmen sorunu vardır. Trabzon'daki göçmenlerin durumunu anlatırken, Haziran 1919'da Trabzon ve yöresinde Rus işgalinin yol açtığı açlık ve sefalet, salgın hastalıklar ve iskan sorunu bütün şiddetiyle devam etmektedir diye yazan Dr. Bahattin Ögel, Hilal-i Ahmer Cemiyeti İmdat Heyeti'nin Trabzon'a gelirken Giresun'da gördükleriyle ilgili raporundan bölümler aktarıyor. Sokaklarda hareket halindeki iskeletler bize deri ve kemikten ibaret kollarını uzatıyor ve her tarafı derin iniltileriyle dolduruyorlardı. Belediye reisi son zamanlarda açlıktan sokaklarda ölenlerin cesetlerini naklettirmeye belediye gelirlerinin kafi gelmediğini ve her gün yüzlercesi belediyece kaldırılan cesetlerin gerçek miktarının ancak mezarcılardan öğrenilebileceğini söyledi. Bu kasabada zenginlerin himmet ve teşebbüsü ile bir yetimler yurdu kurularak sokaklardan 350 kadar kimsesiz çocuğu himayesine almış ve 4 ay adı geçen yetimler yurdu mahalli yardımla devam edebilmiş ise de yardım edenlerin her surette maruz kaldıkları hasar ve zarardan dolayı çekilmeleri yüzünden bu çocuklardan birçokları yine sokaklara dökülmüştür. Yoksullar çeşitli hastalıklarda eklenmiştir. Frengi ve uyuz pek salgındır. İmdat heyeti geçici bazı tedbirler alarak Trabzon'a gitmiştir. Trabzon'daki durumun tahmin edilenden de daha kötü olduğu görülmüştür. Trabzon İmdat Heyeti Başkanı'nın açıklamalarına göre, dağ rıhtıma ayak basar basmaz gümrüğün önünde paçavralara sarılmış binlerce kadın ve çocuğun vapurdan boşaltılan çuvallardan dökülen hububat tanelerini toplamaya çalıştıkları görülmüştür. Büyük kısmı Gümüşhane, Bayburt, Kerkit ve Şirant havaisinden göç etmiş on binlerce muhacir aç ve sefil bir halde sokaklarda yatmaktaydı. Bunlardan bir kısmı hayvan pisliklerinin arpa tanelerini toplamakla meşguldü. Sokakta yatanların dışında vilayet muhacirin idaresinin misafirhanesinde de 550 kişi mevcuttu. Bunlar çıplak denecek kadar elbisesiz bir halde Rusların vaktiyle tecrit barakası olarak inşa ettikleri salaşların altında iskan edilmişti. Salaşlardan etrafa girilemeyecek kadar pis bir koku yayılmaktaydı. Muhacirin idaresi bunlara her gün gıdadan çok mideyi bozmaya yarayacak mısır ile çamurdan oluşan 150 dirhem ekmek dağıtıyordu. Zavallıların birkaçı her gün açlık ve hastalıktan ölmekte, ihtimal 1/3'e inmiş vilayet nüfusu gittikçe azalmaktaydı. Bu sefiller bir taraftan her gün kırılırken diğer taraftan şehirde o muhitte seyyar bir mikrop yayıcısı durumundaydı. İmdat heyeti burada da bazı önlemler almıştır. Birçokları gazete ve diğer vasıtalarla evlatlık, çırak ve hizmetçi olarak muhtelif ailelerin yanına ve dükkanlara yerleştirilmişti. Bir kısmı fındık tarlalarına sevk edilmiş, bir kısmı da giydirildikten sonra muhacirin idaresine kişi başına 2'şer lira ve 2'şer aylık zahireleri verilerek memleketlerine gönderilmiştir. Dr. Bahattin Ögel, Milli Mücadele'de Trabzon, sayfa 75-77. Ege bölgesinde göçmenlerin çektikleri sefaleti gazeteci Arif Oruç, Ekim 1919-Ocak 1920 tarihleri arasında Tasvir-i Efkar'da yayımlanan bir yazı dizisinde bütün açıklığıyla dile getirmektedir. Onun saptamalarına göre Yunanlıların işgal ettiği yerlerden daha iç bölgelere kaçan nüfus buralarda açlık içindedir ve çok kötü koşullarda barınmakta, kısacası sürünmektedir. 22 bölüm halinde yayımlanan bu Ege bölgesi gözlemlerinde anlatıldığına göre Bergama'dan 10 bini Rumeli göçmeni olmak üzere 30 bin kadar Müslüman halk Soma ve Balıkesir yönüne göçmüştür. Hepsi mazlum dul kadınlar, kimsesiz çocuklar, harap ve karanlık dört duvar arasında hasta bir halde inlemektedirler. Aydın kasabası kenarında, bayır eteklerinde, çadırlarda ve medrese köşelerinde Aydın göçmenlerinden 3 bin kişi yaşamaktadır ve bunların durumu yürekleri sızlatmaktadır. Sandıklı'da da göçmenler medresede barınmaktadır ve askerlik şubesi başkanı bunlara yardım etmese soğuktan öleceklerdir. Hasta ve sıska kadınlar titreşerek millete, padişaha duacı olduklarını söylemektedirler. Nazilli'den Denizli'ye gelen bir göçmen kadın çekilen sıkıntıyı barınacak yer ve ekmek bulunamadığını ayrıntılı olarak gözleri önüne sermiştir. Nazilli'de de hastaneler yeterli değildir. 300 göçmen öğlen ve akşam yemeklerini Mehmet Efe'nin yemekhanesinde yemektedirler. Aydın'dan 64.617 göçmen gelmiş, bunlardan 3.000'i Nazilli'ye, gerisi Pazar, Söğüt, Çin'e, Koçarlı, Kuşadası, Antalya ve diğer yerlere yerleşmişlerdir. Köşkte çok sayıda zayıf, halsiz göçmen bulunmaktadır. Aydınlı göçmenler cami köşelerinde, kilise kapılarında, taş basamaklarda, çuvallar içinde darı ekmeği yiyerek yaşamaktadırlar. Açlıktan ölenlerin sayısı az değildir. Afyon Karahisar'da kasaba kenarında, bayır eteklerinde doğu illeri göçmenleri ayrıca çadır, han ve medreselerde talihsiz 3 bin Aydın göçmeni yaşamaktadır. Çadırlar önünde epeyce çıplak bacaklı sıska çocuk kirli saçlarını kaşıyarak hıçkırmaktadır. Göçmenleri yerlerine geri göndermek için kurulan bir komisyon kadınlarla görüşmüştür. Arif Oruç anlatıyor. Bu saf, bu nezih Anadolu'nun sakin, tevekküllü ve sabırlı anaları, barındırıldıkları haraphanelerin köhne kapıları arkasından heyete titreyerek fakat azimli sesleriyle "Düşman çıkmadıktan sonra bir adım bile atmayız oralara" demektedirler. Tecavüze uğramış bir kadının "Evinize barkınıza dönseniz fena mı olur" sorusuna verdiği yanıt yürek paralayıcıdır. Arif Oruç "Gitmiyorlar, gitmeyecekler. İhkakı hak edinceye kadar da birer birer sefaletten ölmeye razı oluyorlar. İşte bizim heyetin Bergamalı muhacir kadınlardan aldığı cevap bu şekildedir" diye yazmaktadır. İhkakı hak, hakkı elde etmek. Yücel Özkaya, Milli Mücadele'de Ege Çevresi, Cilt 1, sayfa 7-38. Oruç'un Köşk kasabasında 23 Ekim 1919 tarihiyle kaleme aldığı ve Tasviri Efkar'ın 6 Ocak 1920 günkü sayısına yayımlanan yazısından öğrendiğimize göre, kadınların bile paçavralarla örtündüğü cami köşelerinden kilise kapısının taş basamaklarına kadar sığınan Aydın göçmenleri, bir kulübenin karanlık köşelerinde çuvallara bürünüp darı ekmeği yiyerek yaşamaktadırlar. Sıtmadan dişleri çarpanlar, kırık pervazlı kapıların sel basan eşiklerine başlarını koymuşlar, öyle melül bakmaktadırlar. İnleyerek doğrulmaya çalışmaktadırlar. Bir vakitler Firecik ve Çine taraflarında ağaçların altında otlayanlar da varmış. Aydınlı bir genç bir gün gömleklerini alıp çıktıklarını ve böyle kaldıklarını, başkalarına el avuçla açıklayamadığını, İstanbul'dan gelen giden olmadığını anlatmış, kesik öksürüklü bir kızı işaret ederek buna bile sulfato verildiğini söylemiştir. Bir pazar yerindeki kadınların durumunu Arif Oruç şöyle anlatıyor. Bir lokma ekmek derdi. Yağmur ve soğuk altında buruk ve kulakları kızaran kadıncağızlar. Çakılı taşlar üzerine bağdaş kurup oturmuşlardı. Arkalarındaki kuru otlar üzerinde 5-10 nar ile birkaç avuç dağ kestanesi ile alışverişe çıkmışlar. Dul kadınlar ekmek ve kestane ve nar mübadele ediyorlardı. Issız dağların sisli zirvelerinden toplanan kestaneler bedbaht muhacirlere sermaye teşkil ediyor. Yetimlere mahsus hüzünle boynunu bükenler birkaç liralık şey alıp vermek için gözüme bakıyorlardı. Hepsi bu çekilmez azaptan bıkmışlardı. Hani ölürsem arkada yetimler kalacak diyorlardı. Birden bir fısıltı oldu. Dört kişinin omuzunda ırgalanan kapaksız bir tabuttan bir az ilerideki cami enkazına doğru götürülen ölünün ayakları sallanıyordu. Boyunlarını bükerek yüzüme bakıştılar. Cenaze geldikçe uzattığım nar ücretini elleri titreyerek almaya çalışan genç kadın, "Açlıktan hep" diye göğüs geçirdi. "Kim imiş acaba?" dedim. Dudaklarını büktü. Arkasına dönerek, "Bu mu?" dedi. "Sizlerden Irak, bir muhacir çocuğu." Tasviri Efkar, sayı 2960, 6-1-1920'den Özkaya, cilt 2, sayfa 56-62. İzmir Kuvayi Milliye bölgelerini gezerek İstanbul'a dönen bir doktorun anlattıkları da bölgedeki göçmenlerin acıklı durumunu gözler önüne sermektedir. Büyük savaşta gelenler hariç Aydın ve köylerinin nüfusu savaştan önce 63.614 iken bugün Ekim 1919'da bu nüfus 42.374'e inmiştir. 21.250 kişi kayıptır. Nazilli'de Kuvayi Milliye bir hastane açmıştır. Kinin bulmak bile büyük bir sorundur. Vakit, sayı 699, 13-10-1919, sayfa 1, İzmir Kuvayi Milliye nezdinde. Kısacası, kadınların ve çocukların çoğunlukta olduğu bir nüfus kesimi vardır ki, insanlık açısından utanılacak bir hayat yaşamaktadır. Kasası boşalmış devletin yardıma yetişemediği bu göçmen, kimsesiz ve yoksulların imdadına büyük ölçüde Hilal-i Ahmer'de örgütlenmiş yardımsever millettaşları, daha çok da kadınlar koşmuşlardır. İzmir göçmenlerinin vatan özlemi, Mehmet Emin imzasıyla Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan Aydın Kızları adlı uzun bir manzumeye konu olmuştur. Aydın, İzmir kızlarının ağzından dile getirilen ve sıkıntıları, özlemleri şiirsel bir dille anlatan bu manzumede dörtlüklerden ikisi şöyledir. Kapını aç bize senin dikenin, yabancı illerin gülünden güzel, yırtılmış bir eski bezden kefenin, bin inci işlenmiş hilate bedel. Kapını aç bize, duvaklarımız orada mukaddes bir günde açılsın. Kabrimiz üstünde topraklarımız orada bir sevgili elle saçılsın. Hilat, eskiden padişah veya vezir tarafından takdir edilen, beğenilen kimseye giydirilen süslü elbise, kaftan. Hakimiyeti Milliye sayı 203-5-6-1921'den Mehmet Kaplan ve devamı devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Mustafa Kemal cilt 1 sayfa 581. Bu kızlar kendilerini cennetten sürülmüş Havva'ya benzetmektedirler. İnci Engin'in Edebiyatımıza Akisleriyle Milli Mücadelede Türk Kadını sayfa 84. Darülfünun ve yüksekokullar öğrencilerinin bütün İslamiyeti, Türklüğü ve insanlığı Hilal-i Ahmer'e yardıma çağıran bildirisine göre 140 bin İzmir göçmeni kışın insafsız darbeleri altında inliye inliye imdat bekliyordu. Vakit 27.11.1919. İkdam 27.11.1919. Alemdar 27.11.1919. Felaket sedelere yardım Darülfünun'daki toplantı. M. Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken Cilt 2, sayfa 174. Bu sırada yeni bir talihsizlik olmuş, 18 Kasım 1919 günü İzmir Aydın yöresinde meydana gelen depremde birçok insan evsiz kalmıştır. Peyam, 24-11-1919, İkdam, 25-11-1919, Yeni Gün, 25-11-1919, Tasviri Efkar, 26-11-1919. 23 Kasım 1919 günü üniversitede derslere bir gün ara verilerek İzmir göçmenlerinin durumu tartışılmıştır. 9 kişilik bir komite seçilmiş, İstanbul 30 bölgeye ayrılarak yardım toplanması kararlaştırılmıştır. İFAM 24-11-1919, Tasviri Efkar 24-11-1919, Sabah 25-11-1919. Bu kampanyada her öğrenci grubunda kız öğrenciler de vardır. İzmir ve çevresinin işgalinden yaklaşık bir yıl sonra 22 Haziran 1920'de ilk genel harekatına başlayan Yunan ordusu Ege bölgesinde büyük bir paniğe de neden olmuştur. İstilacıların önünden kaçan on binlerce insan evini barkını bırakıp Eskişehir ve Ankara yönünde mahşeri andıran bir kalabalık halinde yollara dökülmüştür. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 443. Yunanlıların yaklaşmaları üzerine 29 Haziran günü Balıkesirliler ertesi günü işgal edilecek şehirlerini boşaltmışlardır. Türk İstiklal Harbi, Cilt 2, Kısım 2, sayfa 206, Kazım Özat, Milli Mücadele, sayfa 140, İleri, 7-7-1920, şehrimize gelen Balıkesir muhacirlerinin hali. 1 Temmuz 1920 günü Uşak halkı iç bölgelere akın etmiş, Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 433. 2 Temmuz günü Denizli halkı da iç bölgelere göçmeye başlamıştır. A. Akif Tütenk, Milli Mücadele'de Denizli, sayfa 41. Bu yetmiyormuş gibi çok geçmeden halk bu kez de Demirci Mehmet Efe'nin zulmünden kaçmak için Denizli'yi terk etmiştir. Tütenk, sayfa 46. M. Şefik, İstiklal Harbi'nde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, cilt 3, sayfa 233. Aynı kitlesel göç hareketi 8 Temmuz 1920 günü Bursa'nın işgali üzerine orada da yaşanmıştır. Kazım Özal, Milli Mücadele, sayfa 151. Hacı Muhittin Çarıklı, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri, sayfa 278. Öte yandan Yunan ordusuyla işbirliği yaptığı bilindiğinden veya yapacağı tahmin edildiğinden bazı yerlerde, örneğin Aydın ve Denizli'deki Karadeniz kıyılarındaki Rum nüfus iç bölgelere göç ettirilmiş, emperyalist ülkelerin işgal ve kışkırtma politikaları nedeniyle Türk halkı gibi Rum ve Ermeni halkları içinde kendi yurtlarında huzur içinde yaşama olanakları ortadan kalkmıştır. Kurtuluş Savaşı tarihi aynı zamanda bir iç göç tarihidir. Bakınız vakit 20 ve 28 Temmuz 1919 iç göç. Büyük taarruzdan sonra Yunanistan'a göçenlerin sayısı hakkında 1 milyon 100 bin rakamı verilmektedir. Açık Söz 8-11-1922. Türkiye halkı için göçmenlerin durumu büyük bir sorun oluşturmuştur ki bu nedenle olacak Akşam gazetesi "Ölmek var, göçmek yok. Zira göçseniz de öleceksiniz." diye yazmıştır. Akşam 2-8-1920. 1920 Temmuz'unda Doğu Trakya'nın da Yunanlar tarafından işgaliyle bu bölgeden de İstanbul'a yeni bir Türk göçmen akını başlamıştır. Akşam gazetesi "Boyuna muhacir geliyor. Dün Tekfur Dağı'ndan ve Mürefte'den gelenler İbrahim Paşa Camii'ne yerleştirildiler. Dün muhacirlere sıcak yemek vesaire dağıtıldı. Haftada iki defa dağıtılan erzak çarşamba günlerine hasredildi." diye yazmaktaydı. Tekfur Dağı, Tekirdağ. Akşam 5-9-1920. Göçmen akını şiddetle devam ediyordu. Ders Saadet 7-9-1920. Akşam 1-11-1920. İleri 11-1-1921. İstanbul'a her gün maalesef akın akın Rumeli göçmeni geliyor. 1920 yılının ilk karı İstanbul'a 30 Ekim günü yağmıştır. Bunun anlamı evsiz barksız göçmenlerin sıkıntılarının bir kat daha artmasıdır. İleri 31-10-1920. 30 bin muhaciri düşünmeyecek miyiz? 1921 yılı Şubat ayı ortalarında İstanbul'da 45 bin göçmen vardır. Hakimiyeti Milliye 18-2-1921. İstanbul'daki Türk ve Müslüman nüfusun çektikleri sıkıntılar yetmiyormuş gibi bu sıralarda Bolşeviklere yenilip Kırım'dan kaçan İtilaf Devletleri'nin müttefiki General Wrangel da 7 vapur beyaz Rus göçmeniyle İstanbul'a gelmiştir. 22 bin hasta ve yaralı Rus İstanbul'daki çeşitli hastanelere yerleştirilmiştir. Peyami Sabah 20-11-1921. 1921 yılı Mayıs'ında Hilal-i Ahmer'in gönderdiği İnebolu vapuru Yunan zulümlerinden kaçıp Gemlik Körfezi kıyılarına birikmiş 820 kişiyi alarak İstanbul'a getirmiştir. Gemi ertesi gün yanına iki gemi daha alarak diğer göçmenleri getirmek için Gemlik'e dönecektir. Türkiye'de Yunan Fecai, Cilt 2, Sayfa 104. Ancak bekleyen 885 kişiden 333'ünü İstanbul'a getirmek mümkün olacaktır. Çünkü gerisini Yunanlar vermeyecektir. Hilal-i Ahmer kalanlara dağıtılması için Yunan kumandanlığına 500 okka ekmek bırakacaktır. Türkiye'de Yunan Fecai, Cilt 2, Sayfa 119, Akşam 26-5-1921, Açık Söz 27-5-1921. Marmara sahillerine yeni bedbahtlar gelmektedir. Akşam 7-6-1919. Gelenlerin bir kısmı Yalova'dan İstanbul'a tahta parçaları üstünde göçmektedir. Akşam 8-6-1921. Akşam muhacirleri düşünelim diye yazmaktadır. Siz şeker yerken onlar açlıktan ölüyor. Akşam 16-1921. İstanbul'da göçmenler gittikçe çoğalmaktadır. Yeni Gün 23-6-1921. Ağustos 1921 ortalarında bunların sayısı 60 bini bulmuştur. İkdam 14-8-1921. 1921 yılı kışa girince de göçmenlerin perişan durumu sorunu artmıştır. Kış geldi, göçmenlerin hali ne olacak? Tercüman-ı Hakikat 19-11-1921. Akşam şöyle yazmıştır. Kara kış geldi. Daha geçen sene bizim gibi evlerinde ocaklarında rahat ederken bu sene şehrin harabezar kışlalarında kimsesiz, giyeceksiz ve ateşsiz bizim merhametimizi bekleyen Müslüman muhacirlerimizi düşünmeliyiz. Bu muhacirlerden yalnız birinin açlıktan ve soğuktan helak olması bu milli cihaz senelerinde İstanbul'un bir daha alnından silemeyeceği kara bir leke olur. Akşam 13-12-1921. Başka bir gazete, Şubat 1922'de Anadolu'dan gelen 70 bin göçmenin İstanbul'da sefaletten kurtuluş gününü beklediğini yazmıştır. Tercüman-ı Hakikat, 10 Şubat 1922. İzmir ve Trakya'nın işgalinden beri o bölgelerden göç edenlerin sayısı Ekim 1921'de 367 bini bulmuştur. Vakit 7-10-1921.